بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. صدق الله العظيم. الله dilediği kimsenin rızkını genişletir, dilediğinin rızkını daraltır. Onlar dünya hayatı ile böbürlendiler. Halbuki dünya hayatı ahiret yanında bir metadan başka bir şey değildir. Ra'd 26. Allah-u Teala bir önceki ayette tevhidi ve nübüvveti kabul hususunda ahdini bozan kimselerin dünyada lanetleneceklerini, ahirette azaba duçar olacaklarını belirtince, bunun üzerine sanki eğer onlar Allah'ın düşmanı olsalardı, Allah dünyada onların üzerine bunca nimet ve lezzet kapısını açmazdı denilmiş de, buna karşılık o bu soruya bu ayetle cevap vermiştir. Buna göre Allah-u Teala kimine rızkı geniş verir, kimine de rızkını dar verir. Rızkın küfür ve imanla ilgisi yoktur. Dolayısıyla bazen mümin değil de kafir bol rızık üzere bulunur. Yine bazen kafir değil de mümin darlık üzere bulunur. Binaenaleyh dünya bir imtihan yurdudur demek istemiştir. Bu ayet ışığında günümüzde yanlış anlaşılan bir meseleye değinmek istiyorum. Bazı Müslümanlar rızkın sebebinin Allah değil de çalışma olduğuna veya kendi kendilerini rızıklandırdıklarını zannetmektedirler. Ve buna göre tavır takınmaktalar veya durum belirlemektedirler. Hatta rızık korkusuyla davayı taşımaktan geri kalmakta veya küfrün propagandasını yapabilmekteler. Buna binaen rızık konusuna insanlardan tavır ve durum değişikliğini umarak kısaca değinmek istedik. Rızık kelimesi verme, bağış etme anlamlarına gelir. Mülkiyetten farklıdır. Çünkü mülkiyet şeriatın kendisiyle mala haiz olma yollarından bir yol ile haiz olunan şeye mülkiyet denir. Onun için haram olan bir yolla elde edilen mal mülkiyetin içerisine girmez. Sadece helal yolla elde edilip tasarruf yetkisine sahip olunan şeyler mülkiyetin içerisine girer. Rızık ise böyle değildir. O daha kapsamlıdır. Helal da haram da olabilir. Her ne kadar Mu'teziler haramın rızık olamayacağını söyleseler de. İşte onların bu ayrımı mülkiyet ile rızkı birbirine karıştırmalarından ileri gelmektedir. Rızkın Allah'ın elinde olduğu konusunda İnsanları sağlam bir idrake sevk etmeyen husus, insanlar rızkın elde edilme yolunu iyi anlayamadıkları için bu durum onları rızık vericinin Allah-u Teala olduğu gerçeğini anlayamamalarına götürdü. Zira onlar gözleriyle görüyorlar ve elleriyle hissediyorlar ki rızkı getiren çalışmaktır. Rızık için çalışma olmayınca rızık elde edilmez. İşte bu noktadan hareketle rızkı talep etmek için çalışmayı rızkın sebebi zannettiler. Sebebin neticeye götürücü olmasından dolayı rızkın Allah'tan değil de kendisini elde etmek için çalışmadan gelir oldu. Bu onların gördükleriydi. Onun için buna iman ettiler. Çünkü bu onların nezdinde vakaya mutabık düşüyordu. Böylece onların rızık verenin Allah olduğuna imanları teorik olarak kaldı. Nedeni de onlardaki imanın vakaya ters düştüğünü görüyor olmalarıydı. Şurası bir gerçek ki çalışmak rızkın sebebi değildir. Öyle ki sebep kesinlikle neticeye götürür ve netice de ancak bir sebepten doğar. Mesela bıçak kesmenin sebebidir. Zira kesen odur. Ateş yakmanın sebebidir. Zira yakan odur. Bu nedenle keskin alet olmadan kesme gerçekleşmez ve ateşsiz de yakma işi meydana gelmez. İşte sebep böyle değildir. Bu nedenle rızık talep etmek için çalışmak rızkın sebebi olsaydı o da onlar gibi olacaktı. Halbuki durum öyle değildir. Yani rızkı talep etmek için çalışma olur fakat rızık elde edilmeyebilir. Bunun aksi de olabilir. Yani çalışmaksızın rızık elde edilebilir. Başka bir ifadeyle sebepsiz netice veya neticesiz sebep var olabilir. Bunun hayatta hissedilir örnekleri çoktur. Mesela kar amacıyla yapılan ticaret bazen zarar getirebilir. Burada sebep var fakat netice yok. Aynı şekilde devlet hazine mallarını satışa çıkarıyor fakat alıcı bulamayabiliyor. Burada kazanç elde etmek veya malı satmak için bir çalışma var. Fakat bir rızık meydana getirmedi. Çalışma veya uğraşma rızık için bir sebep olsaydı o takdirde rızık getirirdi. Çünkü sebep netice ilişkisi vardır. Yine Doğu Anadolu'da petrol şirketleri yıllarca petrol aramakta, bol para harcamakta, bununla beraber herhangi bir petrol bulunamamakta veya bulunan petrol harcanan emeğin kat kat aşağısında olmaktadır. Daha buna benzer çok örnekler vardır. Fakat biz burada bu örneklerle yetineceğiz. Şayet harcanan efor veya uğraş rızkın sebebi olsaydı, o zaman mutlak netice vermesi gerekirdi. Sebep muhakkak neticeyi meydana getirir. Eğer sebep netice vermez ise o sebep olmaktan çıkar. Evet, bu örnekler çalışıp da rızık elde edemeyen kimseler içindi. Şimdi de çalışmaksızın rızkı elde eden kimselere örnek verelim. Bir mala varis olanı düşünelim. O herhangi bir gayret ve çalışma yapmadan kendisine rızık geliyor. Eğer çalışma rızkın sebebi olsaydı çalışma olmadan rızık gelmemesi lazım gelirdi. Oysa varis örneği bunun aksini ispat etmekte, çalışma olmadan rızkın elde edilişi çalışmanın rızka sebep teşkil etmediğini göstermektedir. Aynı şekilde kayıp malı bulan, hibe, zekat ve sadaka türünden şeyleri alan kimse herhangi bir çalışma olmadan rızkı elde etmiş olmaktadır. Yine nafaka alan kimseler, kefaletleri devlet tarafından karşılanan güçsüz ve aciz kimselerin aldıkları rızık herhangi bir çalışmanın ürünü değildir. İşte bunlar gibi rızkın çalışma, gayret olmaksızın elde edildiğine dair çok örnekler vardır. Bu örnekler bize rızkı talep etmek için çalışmanın rızka sebep olmadığını ispatlıyor. Böylece çalışma kesme işini yapan bıçak gibi, yakma işini yapan ateş gibi değildir. Peki o zaman akla şöyle bir soru geliyor. Çalışmaz rızkın sebebi olmadığına göre niçin çalışman için ve rızkın sebebi nedir? Bu soruya cevap şöyledir. Çalışmak rızkın kendisiyle elde edildiği hallerden biridir. Rızık bazen bu hal ile elde edilir, bazen de bu hal dışında başka bir hal ile elde edilir. Bu haller kesin olmamak kaydıyla rızkın bazen kendisiyle meydana geldiği şartlar, durumlar ve zarflardır. Bu şöyle izah edilir. Bu şartları, durumları yerine getiren kimse rızka ulaşır. Fakat bunlar rızka kesin olarak ulaştıran hususlar değildirler. O şartlar ve durumlar hasıl olduğu halde rızık hasıl olmayabilir ve o şartlar ve durumlar olmaksızın da rızık hasıl olabilir. Bu şuna benzer. Yönetimin ele geçirilmesinde seçimlerden birinci parti olarak çıkan parti seçimlerden sonra yönetime gelmek için harekete geçer. Fakat bununla birlikte yönetime gelmeyebilir ve getirilmeyebilir. Nitekim Cezayir'de ve Türkiye'de olduğu gibi. Yine bu şuna benzer. Sömürgecilik savaşta zafer kazanma ile elde edilen bir husustur. Fakat bazen savaşta galip gelmekle birlikte sömürgecilik meydana gelmeyebilir. Nitekim Amerika'nın Irak'a karşı galip gelmesiyle birlikte orayı sömürüsü altına alamamıştır. Bununla birlikte savaş olmaksızın bir yer sömürge altına alınabilir. Amerika'nın Suriye'yi sömürge altına alması gibi. İşte diğer haller de böyledir. Bunlar durumlar ve şartlardır. Bir işin gerçekleşebilmesi için onların bulundurulmasına çalışılır. Fakat bu durumlar işin tahakkuku için sebep olmadıklarından durumlar meydana geldikleri halde iş tahakkuk etmeyebilir. Bazen ortada herhangi bir durum olmaksızın iş gerçekleşebilir. Evet, rızkı talep etmek için çalışmada o hallerden bir haldir. Sebep değildir. Buna binaen rızka ulaşma yolunun vakasının doğru idraki şöyledir. Bu yol çalışmadır. Fakat bu yol rızkın sebebi değildir. O sadece rızkın kendisiyle elde edildiği hallerden bir haldir. Rızkın sebebine gelince o Allah'tır. Yani rızık Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verdiği, dilediğinden de geri aldığı tefsir etmeye çalıştığımız ayetten ve diğer ayetlerden de anlaşılmaktadır. Allahu Teala Taha suresinde şöyle buyurmaktadır. La nes'eluke rizkan nahnu nerzukuke vel akibatu littakva. Biz senden rızık istemiyoruz. Biz seni rızıklandırıyoruz. Ve iyi netice takva iledir. Başka bir ayette ve kulû mimmâ razakakumullâhu helâlen tayyiben vettekullâhellezî entum bihî mu'minûn. Maide 88'de Allah'ın size verdiği rızıktan temiz ve helal olanı yiyiniz. İnanmış olduğunuz Allah'tan korkun. Ve başka bir ayette vallahu yerzuku men yeşâ ve bigayri hisâb. Bakara 212'de Allah dilediğine hesapsız rızıklandırır. Zariyat 58'de ise innallâhu ve'r-razzâk zul kuvvetil metîn. Şüphesiz Allah çok çok rızık verendir. O sonsuz kudret sahibidir. İşte bu ve buna benzer ayetlerin hepsi yalnız Allahu Teala'nın rızık verici olduğuna kesin olarak delalet ederler. Bu ayetler Allah'ın dilediğini rızıklandırdığına, dilediğine bol rızık, kimine de az rızık verdiğine dair kat'i delillerdir. Ayetlerdeki rızık verme işinin Allah'a isnadı hakikidir. Bundan murat rızkı yaratmak değil, rızkı vermektir. Çünkü isnatta asıl olan herhangi bir karine olmadıkça hakikattır. Ancak karine bulunduğunda mecaza gidilir. Burada isnadı hakiki manadan çıkarıp mecaza götürecek akli ve şer'i karine varit olmuş değildir. O halde rızkın Allah'a nispet edilmesi hakiki nispettir. Binaley subuti ve delaleti kat'i olan bu deliller ile bütün mahlukata rızık verenin Allah olduğuna iman farz olur. İnanmamak da küfürdür. Allahu Teala bir taraftan kendisinin rezzak olduğuna iman etmeyi emrederken diğer taraftan da rızkın elde edilmesi için de çalışıp gayret etmeyi de insana emretmiştir. Allahu Teala ayeti kerimede huvellezî ce'ale lekumul arda zalûlen femşû fî menâkibihâ ve kulû min rızkih. Yeri size boyun eğdiren ve kolaylaştıran odur. O halde onun üzerinde yürüyün ve onun rızkından yiyin. Mülk 15. Ve başka bir ayette فَاِذَا قُدُيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْاَرْضِ وَابْتَقُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ. Namaz kılınca yeryüzüne yayılın ve Allah'ın lütfünden isteyin. Cuma 10. Rızkı talep etmek için çalışmayı emreden bu ayetler ile Allah'ın rızık verici olduğunu ifade eden ayetler yan yana getirildiği zaman Allah'ın rezzak olduğu manası açık olarak çıkacağı gibi Allah'ın rezzak olduğuna inanmanın manası da izah edilmiş olur. Bu iki ayette rızkı elde etmek için yeryüzünde yürümesi, yayılması ve rızka ulaşmak için çalışmayı emretmektedir. Evet, rızık meselesine temas ettikten sonra şimdi tefsir etmeye çalıştığımız ayete tekrar dönelim. Vahidi kadır mastarı Arapçada bir şeyi fazla ve noksan olmaksızın eşit parçalara bölmek anlamınadır demiştir. Müfessirler ise ayetteki yekturu fiilini daraltmak anlamındadır demişlerdir. Buna göre ayetin manası Allah-u Teala dilediğine yetecek kadar rızık verir, bundan geriye bir şey kalmaz, artmaz şeklinde olur. Cenab-ı Hakk'ın وَفَرُهُ بِالْهَيَاتِ الدُّنْيَا onlar dünya hayatı ile böbürlendiler ifadesi Zemahşeri ve Razi'nin söylediği gibi Allah-u Teala'nın geniş rızık verdiği kimselerle ilgilidir. Böylece Allah-u Teala dünyada rızıklarını bol kılmaları sebebiyle sevinç duydukları bu sevincin kendilerini Allah'a şükretmeye götürmediği dolayısıyla ahiret nimetine nail olamayacaklarını, çünkü bu geçici dünya hayatının ahiret hayatı yanında çok az ve değersiz kaldığı, bunun az ve değersiz bir şeyin sonsuz olan bir şeye nispeti gibi olduğunu beyan etmişlerdir. Bu ayet Mekke müşriklerinin ve tabi dünyanın tüm diğer akılsızlarının bir kimsenin Allah'ın lütfuna mazhar olup olmaması konusunda başvurdukları yanlış ölçüyü reddetmektedir. Onların zannınca bir insanın değeri servet ve mülkiyetle ölçülür. İmanı ve salih ameliyle değil. Onlara göre ayetin nimetleriyle zevklenen kimse isterse batıl inançların sahibi ve kötü amellerin faili olsun, Allah'ın seçkin kuludur. Buna karşılık yoksul ve yoksun bir kimse doğru bir insan bile olsa Allah'ın lanetine uğramış demektir. Kureyş liderlerinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabına büyüklük taslamalarına neden olan hükümleri budur. Nitekim şöyle demişlerdi. Allah'ın Kureyş'in öncüleriyle beraber olduğuna halinize bakarak anlayın işte. Bu ayetle Allah onları insanların dünyevi durumlarına bakıp da haklarında böylesi bir hüküm vermenin kesinlikle yanlış olduğu konusunda uyarmaktadır. Allah rızkını dilediğine hesapsız, dilediğine de belli bir takdire göre verir. Bunun sebepleri ise onların sandığından çok farklıdır. Ve ne zenginlik ne de yoksulluk insanların değerini ölçmede bir ölçü olmaz. Bir insanın değerini anlamadaki gerçek ölçü onun inanç ve amelleridir. Doğru inanca ve salih amellere sahip olan kimse yanlış inançlara ve kötü amellere sahip bir kimseden çok çok üstün mevkidedir. Dolayısıyla bir kimsenin kalitesi mülküyle, yoksulluğuyla değil, düşünce ve amelleriyle ölçülür. Nitekim Allah-u Teala Ra'd 29'da اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتُ تُوبَى لَهُمْ وَهُسْنَ مَعَابٍ İman edip iyi ameller işleyenlere ne mutlu, onlara güzel bir gelecek beklemektedir. Esselamu aleyküm.